Merhaba, Nuray Mert'le soru cevap programına hoş geldiniz. Gündeme dair konuları ben soruyorum, Nuray Mert cevaplıyor. Merhaba Nuray Hanım, nasılsınız?
Merhaba, iyiyim, sağ olun. Biraz kalitesiz bir yayın olacak herhalde çünkü benim buradaki şartlarım sürekli değişiyor.
Yo, gayet iyi. Şu anda ışıkta hiçbir problem yok. Ev çok güzel bir kere. Arkası otantik, harika bir ev.
Teşekkürler. Ben de seviyorum buradaki evimi.
İsterseniz böyle yavaş yavaş gündeme dair konularla başlayalım Nuray Hanım. Geride bıraktığımız haftanın en önemli konusu. Boğaziçi Üniversitesi'ne...
Pardon, Gökçe bir şey unuttum size iletmeyi. O da bugün Kurban Bayramı. Ben bir hayvansever olarak minik bir değini de bulunayım isterseniz.
Tabii buyurun.
Demin de kedilerimi falan da gördünüz. Ha yok, ben yani tabii her gün et yiyip ondan sonra da Kurban Bayramı'nda kurban kesilmesin, yazık hayvanlaracı değilim. O samimiyetsiz ve ikiyüzlü bir şey oluyor. Onu sadece veganlar, vejeteryanların hakkı böyle şikayette bulunmak diye düşünüyorum. Ben vegan da vejeteryan da değilim. Vejeteryana yakınım ama fleksigerian deniyor buna. Mümkün mertebe az et yemek. Kurban Bayramı bir böyle kavurma, her zaman denir ya kavurma bayramı. Ne güzel etleri keselim yiyelim ve hatta sadece işte yoksullara et dağıtma bayramı değil. Belki en çok varoluşun ne kadar çetrefilli ve trajik olduğu üzerine düşünmek için bir vesile olursa bir anlamı var bana sorarsanız. Varoluşumuzu sürdürebilmek için kendimize çok yakın bir canlıyı kurban ediyoruz ve bu bize hep şunu hatırlatmalı. Biz var olmaya devam ederken varoluşumuzu devam ettirmek için sürekli olarak doğayla doğayı bir şekilde katlediyoruz diyemeyeceğim. Bir doğal döngü var. Fakat bunu mümkün mertebe bu konuda hassas duyarlı olmak lazım. Onu hatırlatması açısından ben Kurban Bayramı'nın bir anlamı varsa bunu hatırlatması açısından bir anlamı var diye düşünüyorum. Yoksa bol bol et yiyelim veya fakirler et yesin falan diye değil. Daha işte daha modern bir yorumu diyelim Kurban Bayramı'nın. O yüzden bunu da bir kez daha bu vesileyle de ne kadar aslında insan varoluşu, evet tarihsel gelişme içerisinde çok insan hayatının konforunun geliştiği noktalar var. Fakat artık zaten çok gün yüzüne çıktı. Yani bir o 10 sene, 20 sene öncesine kadar bir masal gibi geliyordu insanlara. Gezegenin yok olması, doğanın tahrip olması ve bunun sürdürülemezliği. Şimdi artık somut sonuçlarıyla da karşı karşıya geliyoruz. Veganlık da ayrı bir tez, onun da bir takım şeyleri var, sorunları var ama insanlık tarihi boyunca hiç bu kadar et yemedi. Daha doğrusu hiç bu kadar, özellikle gelişmiş ülkeler tabii, yani bütün dünya değil. Çok eşitliksiz gelişen bir dünya refahı var bir taraftan da. Zaten göç vesilesiyle de oraya da bağlayacağız gündemde olan. Ama bu et tüketimi, özellikle refahla artan et tüketimi daha zengin ülkelerde inanılmaz boyuttaki et tüketimi ve genelde yiyecek tüketimi, bir ölçüsüzlük. Bu dediğimiz paradoksa tekrar tekrar göz önünde bulundurmamızı da gerektiriyor. Özellikle yaşadığımız çağda. Ben o yüzden Kurban Bayramı tebriği yerine böyle bir şey hatırlatmış olayım isterseniz.
Ben de biraz duygusal yönünden yaklaşayım. Hani doğayla ve hayvanlarla ilişki kurarken biraz vicdanımızın sesini sık sık dinlemeye çalışırsak belki daha eşitler arası bir ilişkiye dönüştürebiliriz bunu umuyorum. Tabii çok zor ama belki bilmiyorum
Eşit
bundan
değilse de dengeli.
bir...
Yani evet, birinin hayatı diğer canlıların hayatının tümünü yok etmeye doğru götürmemeli. Bu ölçüye baktığımızda tutmak gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bu güzel giriş için Nuray Hanım. Geride bıraktığımız haftanın önemli gelişmelerinden biri Boğaziçi Üniversitesi'ne Erdoğan'ın kararıyla atanan ve Erdoğan'ın kararıyla görevden alınan Melih Bulu meselesi. Yaklaşık 7 aydır hocaların ve öğrencilerin protestoları devam ediyordu. Bu gelişmeyle iyimser ve kötümser senaryolar oluştu aslında Melih Bulu görevden alındıktan sonra. Sosyal medyada şöyle iki görüş ayrıldı, ikiye ayrıldı diyeyim. Biri kötümserler, diyor ki kötümserler, ya Erdoğan Melih Bulu'yu aslında daha iyi bir AKP'li atamak için yerine görevden aldı. Melih Bulu eylemleri yeteri kadar bastıramadığı için, yeteri kadar otoriter olmadığı için, yeteri kadar AKP'li olmadığı için görevden aldı. Yerine daha kötüsü gelecek. Erkenden seviniyorsunuz. Böyle bir şey yok dedi. İyimserlerse diyor ki hayır, bu bir 7 aylık direnişin sonucu. Aslında Erdoğan Melih Bulu'yu görevden almak zorunda kaldı. Eylemler sonuç verdi diyorlar. Siz nasıl değerlendirdiniz bu kararı?
Yani orta yolcu olmak istiyorum ama belki her ikisi birdendir. Yani hem bir çok ciddi bir huzursuzluk oldu ve bir itiraz sesi yükseldi. Ama bunların ben çok nafile, boşuna küçümsenmesi gereken şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ama diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tür bir sese karşılık olarak harekete geçmeyecek birisi olduğunu da biliyoruz. Şuradan da tekrar hani hiç mi belki bir noktadan sonra bu ses yükseltilirse ona cevap verir diye ummak isteriz ama şu ana kadar başka bir alanda böyle bir şey olmadı. Yani oraya doğru bir dönüş artık böyle olmuyor. Yani zorla, dayatmayla veya kulağını tıkamakla protestolara, itirazlara, eleştirilere, muhalefete her neyse. Böyle bir siyasetinde böyle bir değişim olmadı. O yüzden benim de aklıma daha çok yatan Cumhurbaşkanı'nın Melih Bulu'yu bu süreci yönetemediği için ama süreci yani daha demokratik bir şekilde yönetemediği için değil, daha dişli birisi olmasını beklerken ne kadar tanıyordu bilmiyorum. Verdiği tepkilerin ben zaten başından itibaren Erdoğan'ı çok sinir edeceğini tahmin ettim. Yani işte ben Türkiye'nin en zeki çocukları diye hitap etmek Boğaziçi'lilere. Yani işte bu Erdoğan'ın gözünde alttan almaktır. Yaran ve karşı tarafa taviz vermektir. Veya işte ben de Guns N' Roses dinliyorum filan. Bunlar Erdoğan'ın hiç haz etmeyeceği işler. Yani o andan itibaren bence gözden çıkarmıştır Cumhurbaşkanı rektörü. Ama öyle protestolara da hemen cevap vermiş olmamak için belki beklemiştir. Sanki bana biraz öyle geliyor. Ve sonuç itibariyle de gelen gideni aratacak bir adam anladığım kadarıyla.
Evet, ilk
Zaten ben
icraatlarından
biraz geç.
biri akademisyen Can Candan'ı görevden almak oldu. Naci İnce kendisi
Evet,
vekaletine
o
sahip.
manada dedim zaten. Yani yoksa şahsen tanıdığımız insanlar değil, yaptığı icraat itibariyle. O da yani gelenin yaptığı icraat ve tutumu da bu şeyin görevden almanın demin dediğim çerçevede gerçekleştiğinin bir işareti gibi geliyor bana.
Geçelim Türkiye'nin dış politikasını ilgilendiren önemli konulardan birine, Afganistan meselesine. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini Afganistan'dan çekti. Bununla birlikte Kabil Havalimanı'nın kontrolünü Türkiye'nin üstlenmesi gibi bir durum söz konusu. Şu anda konuşuluyor. Hatta Erdoğan bu konuyla ilgili 3 şart Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettiğini açıkladı bugün. Ve tabii bununla birlikte Taliban'ın ülkedeki ilerleyişini sürdürmesi, yeni bir göç krizi, özellikle Türkiye'ye İran üzerinden Afganların kaçışı meselesini de gündeme getirdi. Yeni bir göç krizi olur mu konusu da tartışılıyor. Kamuoyunun ve sosyal medyanın gündeminde. Önce meselenin askeri boyutunu Türk dış politikası açısından nasıl değerlendirirsiniz? Ardından da tabii ki bu göç krizine özel olarak değinmenizi isteyeceğim.
Havaalanında Türkiye'nin görev üstlenmesi aslında Türkiye'deki dış politika, daha önceki dış politika çizgisinin devamı. O yüzden yani bu konuda belki mevcut iktidar çizgisi değişti. Yani bir Batı ittifakına karşı tavırlı ve böyle üst perdeden bir söylem devam ederken daha sonra bu değişti. Sadece bu konuda da değişmedi diyorsunuz. İşte Orta Doğu ülkeleriyle de daha böyle yumuşak ilişkiler filan şeklinde bir politika değişikliği oldu. O açıdan yani iktidara belki yani dün böyle söylemiyordunuz. İşte böyle gayet anti-emperyalist falan neredeyse bir söylem içerisine girmiştiniz denebilir. Ama onun dışında Türkiye'nin dış politikası zaten Soğuk Savaş döneminde itibaren yani 1950'den İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri zaten sıkı bir NATO üyesi ve Batı müttefiki olmak. Hatta bu ittifak ilişkisini abartmak, fazladan işgüzarlık yapmak, zaman zaman. Dış politikası böyle devam etti. Dolayısıyla şimdi bu çok fevkalade bir şey değil. Bu çizginin devamı. Kore'ye, NATO'ya girmek için Kore'ye asker göndermiş. Üstelik de meclisin onayını beklemeden asker göndermiş. Bir Demokrat Parti deneyimi var. Yine Demokrat Parti döneminde işte bunlar çok gündeme gelen şeyler değil. Kore tabii daha somut bir şey. Ama neredeyse Irak'taki 1958 darbesine neredeyse ABD yok, gerek yok demese müdahale edecek heveskarlıkta. Suriye krizinde müdahale edecek heveskarlıkta bir sıkı bir Batı müttefiki geçmişi var. Ondan sonra tabii Demokrat Parti döneminden sonra daha dalgalı bir ilişki söz konusu oldu ama bunda bu konuda pek büyük bir kopuş olmadı. Somalilere kadar gidildi ve bu iktidar döneminden de önceydi. Yani biz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük ölçüde hemen hemen kesintisiz bir şekilde sıkı bir NATO ülkesi gerekçeleri olabilir. Ve bunun gereklerini yapan sıkı bir Batı müttefiki. Hatta fazladan işgüzarca işler yapmış veya yapmaya heveslenmiş, aday olmuş bir ülkeyiz. Şimdi Batı ile ilişkiler toparlanmaya çalışılırken Türkiye'nin buralarda hani bizim de stratejik olarak önemli bizim için işte bizim de bir güçlü bir devlet olduğumuzun nişanesidir filan da deniliyor ama yani sonuç itibariyle orada bir taşeron güce ihtiyaç var açıkçası. Çünkü dış politika böyle yani büyük güçler onların müttefikleri olan orta büyüklükteki güçler onların taşeron denilince hemen kimse alınmasın. Onların çıkarları ve projeksiyonu, büyük projeleri, dış politika projeleri doğrultusunda bir takım işlevler yükleniyorlar ki bu ittifak ilişkisi devam edebilsin. Bu ittifak ilişkisinde ellerinde güçlü kozlar olabilirsin. Dolayısıyla ben bunu öyle çok fevkalade bir gelişme olarak görmüyorum. Yapılan tartışmalar çok fazla, şimdi biraz uzaktayım, çok fazla bir şey de izleyebildiğimi söyleyemem ama yani görebildiğim kadarıyla hani hop oturup hop kalkılacak bir şey yok. Yani Kabil'de Türkiye'nin görev alması. Bana sorarsanız ben böyle şeyle toptan karşıyım zaten. Dolayısıyla yani benim sizin nasıl baktığımız değil. Türk dış politikası şimdiye kadar neydi? Nereye doğru gidiyor? Çerçevesinde değerlendirilebilecek bir şey. Bunda bir fevkaladelik yok. Göç konusu ise, şimdi göç konusu hem bir tarafıyla insani bir konu. Bir insanlık meselesi. Ama diğer taraftan şimdi Suriye'den gelen göçü de bir paranteze alalım. Çünkü Suriye ile ilgili mesele de bir büyük başka mesele. Yani sıradan bir göç olayı değil. Bir ülkenin iç işlerine müdahale edilmiş. Baştan üstelik de teşvik edilmiş. Oradan insanların Türkiye'ye gelmesi. Ondan sonra sınırlar denetlenememiş. Dolayısıyla müşkül durumda olan da ekonomik göçmen manasında da 4 milyona yakın insan Türkiye'ye dolmuş. O belli başlı başına bir tartışılacak mevzu. Ama onun dışında daha şey genel çerçevede baktığımızda işte bir yerde savaş oluyor. Komşunuzda savaş oluyor. Yani bütün bunlar olmasaydı da Suriye'de bir iç savaşa giden süreç olsaydı gene komşu bir ülkeden birileri gelecekti. Bu kadar fazla değil ve bu kaotik yapı içerisinde değil. Veya işte şimdi Afganistan'da tabii Taliban bugün biliyorsunuz Kabil'i kuşattı. Tıpkı yıllar önce olduğu gibi yani Afganistan iktidarı ele geçirdiği dönemde olduğu gibi yani henüz ele geçirmedi. Ama zaten ABD askerlerinin çekilmesi ile veya NATO askerlerinin çekilmesiyle böyle bir hamle bekleniyordu. Çünkü oradaki Batı destekli hükümet bir türlü tutmadı. Afganistan çok kaotik bir yapı içerisinde ve Taliban gücünü öngörüldüğü gibi Taliban'ın gücü kırılamadı. O mesele dışarıdan öyle bakıldığı gibi de değil. Yani siz Taliban'a, yani Taliban çok böyle şey muteber bir güç manasında söylemiyorum ama Afganistan'ın koşullarını bilmezseniz bu Taliban böyle yani zannedildiği gibi zaten 3-5 tane işte kökten dinci filan adam, başıbozuk adam olsa şimdiye kadar 7 düvel karşısına çıktı. Çoktan tasfiye edilirdi. Öyle değil. Afganistan çok sorunlu bir toplum. Taliban gibi bir güç bile bir kurtarıcı muamelesi görüyor. Yani toplumdan destek görüyor. Çünkü dediğimiz gibi yani daha uzun anlatmak lazım. Karşısındaki güçler kimlerdir? Yani çok medeni, derli toplu bir toplumda böyle birdenbire gözü dönmüş teröristler veya kökten dinciler meselesi diye Afganistan'da neden Taliban'ın güçlendiğini ve neden merkezi hükümetin bir türlü kök salamadığını eğer izliyorsanız tahmin edebiliyorsunuz ve de bundan sonra da öyle çok kolay olmayacağını işlerin. Taliban'ın bu zamana kadar gücünü yitirmedikten sonra bundan sonra karşısında nasıl bir denge kurulacak orası belli değil. Her neyse yani Afganistan zaten çok uzun 10 yıllardır iç savaş içerisinde. Yani 79'daki Sovyet müdahalesinden sonra başlayan cihat süreci, daha sonra Taliban'ın ele geçirmesi, daha sonra 11 Eylül'den sonra terör ülkesi olması falan filan. Sürekli savaş halinde olan son derece yoksul bir ülke. Şimdi bu ABD askerinin çekilmesiyle tekrar bir insani kriz ortaya çıkmış. Yani bunun, ve o yüzden de becerebine oradan kaçmaya çalışıyor. İşin bu tarafı böyle. Ve dünyanın her tarafında zaten durduğu yani yerinde rahat olan insan hiçbir yerden bir yere gitmiyor. O kısmı da doğru. İnsanlık işte vay geldin de bizim rahatımızı bozdun diye tepki vermeyi de insanlığa uygun değil, insaniyete aykırı. İyi buralara kadar güzel ama bu göçmen meselesi, dünyadaki göç meselesini artık yeni bir gözle tekrar yani bütün bu bilindik, herkesin iyi kötü, herkesin üzerinde anlaşabileceği noktalar sabit kalmak şartıyla ama artık gittikçe artan bir problemi daha geniş bir çerçevede düşünmek lazım ve bu konudaki ezberleri de gözden geçirmek lazım. Yani bu konuda işte bir zamanlar işte biz AK Partisi iktidarı Suriye'dekileri işte kucak açarız, biz Ensar tavrı gösteririz filan denildiğinde işte tepkiler oluyordu ama bu konuda bir sol insancıl, vicdani ezber de var. Demin dediğim şeyler. Yani insanlar zaten rahat etse yer değiştirmez. Bir şekilde, naçar bir şekilde yollara dökülen insana ne yapacaksınız? Yani rahatımızı bozmayın mı diyeceksiniz? İyi güzel ama bu ezber arkasından biraz düşünmeye başlamak lazım. Dünyada şöyle bir gelişme. Her zaman insanlar yer değiştirdi tarih boyunca. Ama geldiğimiz noktada küresel inanılmaz bir refah eşitsizliği ve inanılmaz sosyal politik krizlerin doğuk noktasına çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Tekrar bir dönemde yaşıyoruz. Hiçbir çağ böyle çok güllük gülistanlık değil ama bu krizler çok yoğunlaştı biliyorsunuz. Yani büyük harpler olmuyor ama küçük küçük gerilimler beklendiği gibi bu soğuk savaşın sonrasında bunların yavaş yavaş uzlaşmayla yatışacağı beklenmişti. Öyle olmadı, tam tersi oldu. Sürekli gerilim alanları var, sürekli küçük küçük alanlarda sıcak savaş, iç savaş ortamları var. Dolayısıyla bir bu, bir de küresel eşitsiz gelişmeyle, savaş nedeniyle ve de ayrıca da yoksulluk nedeniyle zengin veya daha güvenli ülkelere doğru büyük bir insan akını var biliyorsunuz. Şimdi evet yani Batı'da da yine aynı ezber işte vallahi faşistçe bir tavır göstermemek lazım. İşte gelenleri kabul etmek lazım falan deniliyor ama yani bizim hepimizin de medeni herkesin de tutumunun öyle olması bekleniyor ama bu sürdürülebilir bir şey değil, buna itiraf etmek lazım. Şimdi bunu biraz sorgulamazsanız ortaya çıkan tablo şu oluyor. Aa yetti gayri filan diyenler gidip bunları işte son derece gerçekten ırkçı söylemlerle aa göçmen istemiyoruz. Bunlar zaten böyle aşağılık adamlar, toplumumuzu bozuyor filan diyen ırkçı, sağcı, popülist söylemler yükseliyor. Yani Avrupa'da, Batı Avrupa'da bunların yükselmesi, merkez partilerin de bu söylemlerden etkilenmesi süreci böyle oldu. Bir sorunu siz sürekli öteliyorsanız ve sürekli bir ezber ve insancıllık, vicdan adının üzerine kurulu bir söylemle aslında artık geldiği krizli noktayı göz ardı ederseniz, bu sefer kızgın insanlar gidip faşizan söylemlere itibar etmeye başlıyorlar. Şimdi dünyada böyle bir şey var. Yani her yerden Batı Avrupa'ya doğru bir göç. Şimdi Türkiye bir yandan o zengin ülkeye doğru, zengin ve güvenli kıtaya doğru diyelim, göçün yolunda yer alıyor. Göç yolu ülkesi. Diğer taraftan da yani dünyadaki pek çok yere göre bizim komşularımıza, iç savaş olmuş bir Suriye'ye, hatta Irak'a, Afganistan'a kıyaslarsanız çok daha müreffeh ve güvenli bir ülke. Yani buna relatif olarak bakmak lazım. Bir Afganlı'nın açısından bakarsanız burası İsviçre gibi bir ülke. Dolayısıyla sadece bir göç durağı da değil. Yani burası hedef de bir ülke. Bunu sonuna kadar sürdürmeniz mümkün değil. Yani dünyadaki bu hareketliliğin durakları veya hedeflerinden biri olan bir ülkeye ve diğerleri için de aynı şey geçerli. Bunu sürdürmesi mümkün değil. O toplumlar açısından da şöyle bir şey var bakın. Evet, çok çaresiz insanlar geliyor ama en çaresizler bir kere yerlerinde kalıyorlar. Onların yani böyle kıpırdayacak kadar bile bir imkanı olmuyor. Hele Türkiye üzerinden geçen göçmenlerin bir kısmı mesela $1000 falan ödüyor bilmiş adam. Yani bize az gelmiş olabilir ama Afganistan'da $1000 bir araya getirebilmiş, zaten insan trafikçilerine ödeyebilmiş adam oranın koşullarına göre gene biraz paçayı kurtarabilecek bir. Dolayısıyla insanilik açısından da baktığınızda bütün bu krizli bölgelerde en altta olan insanlar zaten kıpırdayamıyorlar, yerlerinde kalıyorlar. Bunlar yani keyfi yerinde bir tabaka, seçkin tabaka demiyorum. Ama dediğim gibi yani bu küresel çapta yaşanan krizler çözüme doğru gitmediği sürece sadece göçmen kabul etmekle ve bu konuda insancıl bir söylem benimseyip içimizi rahatlatmakla çözülecek hiçbir şey yok ortada. Fazladan dediğim gibi bir zengin ülkelere, güvenli ülkelere doğru kaçış bu toplumlarda insan sermayesini düşürüyor. Yani en parlak beyinler geliyor falan değil tabii, yani burada gelip o insanlar en kötü işlerde de çalışıyorlar. Ama sonuç itibariyle o ülkelerin ondan sonra krizleri kısır döngü halinde. Yani krizleri aşacak hiçbir insan potansiyeli kalmıyor. Kaçabilen kendini kurtarıyor, öbürleri de oradaki krizlere mahkum. Kısır döngü içerisinde hayatlarını nesillerce sürdürmeye mahkum halde kalıyorlar. Diğer taraftan buraya gelen göçmenler çok kötü koşullarda çalışıyorlar. Yani Türkiye'deki insanların işte bizim işlerimizi elimizden alıyor kızgınlığı, öfkesi bir yana, gerçekten de bu ekonomik krize rağmen çok daha, yani Türkiye'deki ücretlerin çok daha altında. Bakın ücretlerle çalışıyorlar, çok zor koşullarda çalışıyorlar. Yani burada da böyle hayat bayram falan değil, bir de böyle bir sorun var. Yani gelin falan deyip içimizi rahatlatıp oturacağımız bir şey yok. Gelen adam nerede yaşıyor, ne ediyor biliyorsunuz. Yani sürekli olarak kötü çalışma koşullarından dolayı iş kazalarında ölenleri biliyoruz değil mi? Yani kaldıkları yerleri biliyoruz, olan bitenleri biliyoruz. Buraya gelen insanlar bir oraya göre çok müreffeh bir toplum falan filan diyoruz ama çok da iyi koşullarda yaşamıyorlar. Bir kısmı yaşıyor. Bir kısmı zaten dediğim gibi Afganistan'dan gelenlerin, Suriye'den gelenlerin bir kısmı zaten ceplerinde parayla gelmiş. Daha rahat yani bizden batıya giden ekonomik göçmenler gibi göçmenler. Dolayısıyla meselenin bütün bu boyutlarını düşünmek lazım. Yani ay bana şimdi şey derler, çok böyle ırkçı derler, faşist bir söylem benimsiyor derler falan diye. İç rahatlatıcı bir söylem benimsemek büyük bir sorumsuzluk. Yani bunu yapıyorsunuz, kendinizi rahatlatıyorsunuz. Ondan sonra karşıda çıkıp da yani insanların zaten böyle bir tepkileri, öfkeleri varken ve sürdürülemez bir durumun dayatmasıyla insanlar bu sefer çok milliyetçi, faşizan, ırkçı, dışlayıcı söylemleri çare olarak görüyorlar. Dolayısıyla bazı ezberlerimizi bozmamız lazım. Yani dünyada hem Türkiye'nin bulunduğu şu koşullar ve son Afganistan'dan göçlerin kışkırttığı bir tartışma olmalı bu. Hem de dünyada gelinen nokta açısından bu konudaki ezberlerimizi gözden geçirmemiz lazım.
İsterseniz yavaş yavaş burada noktalayalım. Bu konuyu...
Çok, Çok uzattım biliyorum ama bu önemli bir konuydu bence yani.
Tabii biliyorum. Yayından önce de çok önemsediğinizi biliyorum, konuyu konuşmuştuk. Yavaş yavaş noktalayalım Nuray Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Yine her zamanki gibi farklı bakış açılarıyla ne denir? Kafamızı açtınız.
Farklı ama inşallah ikna edici ve yani biraz çözüm getirici konuşmuşumdur bilemiyorum.
Bakalım zamanla göreceğiz. Çok teşekkürler. Siz
Ben
izleyicilerimize
teşekkür
de
ederim.
Nuray Mert'le soru cevap programına eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.